Ayrım 17. Ama 320. gece olunca demiş ki, sözü geçen harika perdeyi 50 dinara dükkanı olan bir tacire satmış. Sonra yeniden yeni bir perde hazırlamak için yeterli miktarda ipekli kumaş, altın ve gümüş teller ve birkaç güzel kaneve satın almış. Bunları Zümrüt'e getirmiş, o da hemen işe koyulup 8 günde ilkinden de güzel bir örgü örmüş. Alişar bunu da götürüp 50 dinara satmış. Ve böylece yiyip içerek ve hiçbir şeyden yoksun olmayarak yaşamışlar. Bir yıl geçtiği halde günden güne daha da ateşlenen sevgilerini karşılıklı olarak doyurmayı da ihmal etmemişler. Bir gün Alişar evden çıkıp adeti gereğince Zümrüt'ün ördüğü bir duvar örtüsünü sarılı olarak taşıyıp her zamanki gibi tellallar aracılığıyla malı tacirlere önermek için çarşının yolunu tutmuş. Çarşıya gelince onu tellala verip dükkanların önünde dolaştırırken o sırada yoldan bir Hristiyan geçiyormuş. Çarşıya gelip elindeki malı rahatsız edercesine satan ya da iyi bir mal görürse satın almak için her türlü çabayı göstermekten kaçınmayan kişilerden biriymiş bu. Hristiyan Alişar'a yaklaşmış, bu işlemeli örtü için ilan edilmekte olan 50 dinar yerine 60 dinar önermiş. Ama bu tür kişilerden nefret eden ve sakınan Alişar, Zümrüt'ün tavsiyelerini hatırlayarak malı ona bırakmak istememiş. Bunun üzerine Hristiyan teklifini yükselterek en sonunda 100 dinar önermiş. Tellal da Alişar'ın kulağına "Aman bu harika fırsatı kaçırma" demiş. Çünkü tellal daha önce 10 dinar aldığından Hristiyan'a bağlanmış bulunuyormuş. Ve Alişar'ın üzerinde öylesine bir etki bırakmış ki sonunda Alişar önerilen bedel karşılığı işlemeli örgüyü Hristiyan'a bırakmaya karar vermiş. İçindeki büyük tedirginlik bir türlü geçmediği halde satışı bitirmiş ve parayı alarak evinin yolunu tutmuş. Böylece yürümekteyken bir ara bir yol dönemecinde Hristiyan'ın kendisini izlediğini fark etmiş. Durup ona "Senin inancında olan birinin girmediği bu mahallede ne yapıyorsun sen ey Hristiyan?" diye sormuş. O da "Beni bağışla efendim ama bu sokakta görmem gereken bir iş var. Tanrı seni korusun" demiş. Alişar yolunu sürdürüp evinin kapısına ulaşmış. Orada bakmış ki Hristiyan yolunu değiştirdikten sonra dönüp sokağın öteki başından kendisiyle aynı anda kapısının önüne gelmiş. Hiddete kapılarak ona "Kötü Hristiyan, beni niye her yerde izleyip peşimden geliyorsun?" diye haykırmış. O da "Efendim, bana inan ki rastlantı kabiliğinden burada bulunuyorum. Ama senden bana bir bardak su vermeni rica ediyorum. Allah senden razı olsun çünkü susuzluktan içim yanıyor" diye yanıt vermiş. Alişar da içinden "Vallahi bir Müslümanın susuz bir köpeğe su vermeyi reddetmesi görülmemiştir. Ona su versem iyi olur" diye geçirmiş. Ve evine girmiş, bir su testisi alarak Hristiyan'a vermek üzere dışarı çıkmış. Tam o sırada Zümrüt uzayan yokluğuyla tedirgin kapı sesini duyarak onu karşılamak üzere koşmuş. Ve ona "Bugün neden bu kadar geciktin? Örtüyü sattın mı? Kime sattın? Çarşıdaki babacan bir tacire mi yoksa gelip geçici birine mi?" diye sorunca o da belirli bir tedirginlikle "Biraz geciktim evet. Çünkü çarşı çok kalabalıktı. Onu bir tacire sattım" diye yanıt vermiş. Kadınsa sesindeki titremeyle "Vallahi yüreğim hiç de rahat değil. Bu testiyi de nereye götürüyorsun?" demiş. O da "Benimle buraya kadar gelen çarşıdaki tellallardan birine su içsin diye vereceğim" demiş. Ama bu yanıt kadının doyurmadığından Alişar dışarı çıkarken çok meraklanarak şu dizeleri okumuş. "Ey sevgiliye bağlanan yüreğim, öpüşün sonsuzluğuna inanan zavallı yüreğim, görmüyor musun ki başucunda kollarını uzatmış ayrılık getiren kötülük seni gözetmekte ve gölgeye sığınmış ihanet seni izleyip duruyor." Alişar dışarı çıkmak için ilerlerken açık bıraktığı kapıdan Hristiyan'ın içeri girdiğini görmüş. Bunu görünce gözlerinin önünde dünya kararmış ve "Sen burada ne yapıyorsun köpoğlu köpek ve nasıl cesaret ediyor da rızam olmadan evime giriyorsun?" diye haykırmış. O da "Lütfen efendim beni bağışlayın. Bütün gün yürümekten bitkin olduğum için ayakta durmaya halim kalmadı. Kapının dışında durmakla içinde durmak arasında ayrım gözetmediğimden eşiği geçiverdim. Zaten sadece biraz soluklanıncaya kadar kalacak ve hemen çekip gideceğim. Beni dışarı atma. Allah da seni dışlamasın" diye yanıt vermiş. Ve çok şaşırmış olan Alişar'ın elindeki testiyi alarak gerektiği kadar içtikten sonra geri vermiş. Alişar da orada ayakta durup ona bakarak çekip gitmesini beklemiş. Ama böylece bir saat geçtiği halde Hristiyan yerinden kıpırdamamış. O zaman Alişar boğulurcasına ona "Buradan hemen çıkıp yoluna gider misin?" diye haykırmış. Ama Hristiyan ona, "Efendim, hiç kuşkusuz sen birine iyilik yapıp onu tüm yaşamı boyunca başına kakanlardan ve şairin belirlediği şu kişilerden değilsin." Yok olmuş artık elini uzatmadan fakirin avucuna saymaksızın para dolduran o cömert kişiler. Şimdi yoldaki fakirin içtiği suyun karşılığını hesaplayan kötü tefeciler gündemde. "Bana gelince ey efendim, evinden getirdiğin suyla susuzluğumu giderdim. Ama açlık şu anda benim için öylesine bir işkence haline geldi ki, yediğin yemeğin artığıyla bundan daha fazlasını aramadan bir parça kuru ekmek, bir baş soğan olsa da yetineceğim," demiş. Gittikçe daha fazla hiddetlenen Alişar ona, "Hadi bakalım defol buradan, bu ağızları yaptığın yeter, evde sana verecek hiçbir şey yok," diye haykırmış. Hristiyan yerinden kıpırdamadan, "Efendim, beni bağışla. Ama evde hiçbir şey yoksa işlemeli örtüden kazandığın 100 dinar var sende. Senden rica ediyorum. Allah için en yakın çarşıya gidip bana biraz peksimet al ki senin evini aramızda sanki hiçbir ekmek ve tuz ilişkisi yokmuşçasına terk ettiğimi söylemesinler," diyerek yanıt vermiş. Alişar bu sözleri işittiği zaman kendi kendine, "Hiç kuşku yok ki bu kötü Hristiyan delinin ve dengesizin biri. Onu sokağa atıp ardından da köpekleri salayım," diye düşünmüş. Ve onu sokağa itmeye hazırlanırken yerinden kıpırdamayan Hristiyan kendisine, "Efendim, istediğim sadece bir parça ekmek ve bir tek soğan. Bunlarla açlığımı gideririm. Benim için fazla masrafa girmene gerek yok. Öylesi biraz fazla olur. Çünkü bilgi azla yetinir ve şair de şunu söylemiştir. Bilgiye işkence veren açlığı kovmak için bir kuru ekmek yeter. Oysa dünya alem oburun sahte açlığını nasıl yatıştıracağını bir türlü bilemez." Alişar onun bu dileğini yerine getirmekten başka türlü davranamayacağını anlayınca Hristiyan'a, "Sana yiyecek bir şeyler almak için çarşıya gidiyorum. Sen burada kıpırdamadan kal, beni bekle," demiş. Ve kapıyı kapatıp kilitten çıkardığı anahtarı cebine koyduktan sonra evden çıkmış. Çabucak çarşıya gitmiş, orada balda kızartılmış peynir, hıyar, muz, fırından yeni çıkmış taze ekmek satın almış. Bunların hepsini Hristiyan'a getirerek ona, "Ye bakalım," demiş. Ama Hristiyan, "Efendim, bu seninki ne büyük cömertlik. Senin bana getirdiklerinle 10 kişi doyar. Bu gerçekten fazla. Hiç değilse bana birlikte yeme onurunu bağışla," diyerek yemekten kaçınmış. Alişar, "Ben tokum, tek başına ye," diye yanıt vermiş. Hristiyan, "Efendim, ulusların bilgeliği bize öğretmiştir ki, konuyla yemek yemeyi reddeden kişi, hiç kuşkusuz zina ürünü bir soysuzdur." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 321. gece olunca demiş ki, "Konuyla yemek yemeyi reddeden kişi, hiç kuşkusuz zina ürünü bir soysuzdur." Yanıt vermeye olanak bırakmayan bu sözleri duyan Alişar, reddetmeyi göze alamamış ve Hristiyan'ın yanına oturarak dalgın dalgın onunla birlikte yemeye başlamış. Hristiyan, ev sahibinin dalgınlığından yararlanarak bir muz soymaya başlamış. Onu bölmüş ve içine bir fili yere devirmeye yetecek ve bir yıl uyutacak miktarda afyon ruhuna bulandırılmış bahan koymuş. Bu muzu içinde harika bir şekilde kızartılmış peynir yüzmekte olan bala batırmış ve kendisine, "Efendim, senin için soyduğum şu lezzetli muzu elimden kabul et," diyerek Alişar'a sunmuş. Bu işin artık bittiğini sanan Alişar muzu almış ve yutmuş. Muz midesine ulaşır ulaşmaz Alişar sırtüstü yere düşmüş. Bunu gören Hristiyan tüy dökülmüş bir kurt gibi sıçramış ve dışarı fırlayarak karşı sokakta pusuda olan ve başlarında zümrütün satılmak istemediği ama ne olursa olsun ona güç kullanarak sahip olmaya yemin etmiş bulunan yeşil gözlü, sefil yaşlı kişi Raşidettin'in durduğu adamlarla bir katırın olduğu yere ulaşmış. Bu Raşidettin, tacirler nezdinde ayrıcalık kazanmak için kendisini Müslüman olarak tanıtmış, alçak bir Hristiyanmış. Ve adı Barsum olan ve Alişar'a ihanet etmiş bulunan Hristiyan'ın öz ve öz kardeşiymiş. Bu Barsum koşup sefil kardeşine hilesinin başarısını duyurmuş ve ikisi birlikte adamları peşlerinde olduğu halde Alişar'ın evine girmişler. Alişar'ın zümrüt için harem dairesi olarak ayırmış bulunduğu yandaki odaya dalarak güzel genç kadının üzerine atılmışlar. Ağzını tıkaçlayıp göz açıp kapayana kadar katırın sırtına atmışlar ve birkaç dakikada onu yaşlı Raşidettin'in evine taşımışlar. Gözleri yeşil ve şaşı olan sefil, zümrütü evin en gerilerindeki bir odaya taşıtmış. Ve ağzından tıkacı çıkardıktan sonra yanı başına oturmuş ve ona, "İşte sonunda benim iradem altındasın güzel zümrüt. Ve şu rezil Alişar gelip seni benim ellerimden kurtaramayacak. Kollarımda yatıp sana sevişmedeki gücümü kanıtlamadan önce kafir inancından vazgeç ve benim gibi bir Hristiyan olmaya razı olmak üzere hazırlan. Nesih ve Bakire Meryem adına. Ve de hemen benim bu ikili isteğime boyun eğmezsen sana dayanılmaz işkenceler yaptırırım ve köpekten beter ederim demiş. Sefil Hristiyan'ın bu sözlerini duyunca genç kadının gözleri yanaklarından akıttığı yaşlarla dolmuş ve dudakları titremiş. Ey aksakallı kötü kişi, vallahi beni parça parça edebilirsin ama imanımdan edemezsin. Hatta bedenime kızgın koçun keçi yavrusuna saldırdığı gibi zor kullanarak sahip olabilirsin. Ama ruhumu paylaşılmış bir ahlaksızlığa boyun eğdiremezsin. Ve Tanrı er geç sana alçaklığının hesabını soracaktır diye haykırmış. Yaşlı adam onu sözle ikna edemeyeceğini anlayınca kölelerini çağırmış ve onlara devirin şunu ve karın üstü yatırın demiş. Onu yıkıp karın üstü yatırmışlar. Bunun üzerine bu sefil kişi eline bir kamçı alarak zalimce Zümrüt'ün güzelim yuvarlak yanlarını kamçılamaya başlamış. Öylesine ki her vuruşu kaba etinin beyazlığı üzerinde kızıl bir iz bırakmış. Ve Zümrüt aldığı her darbeyle imanında zayıflık duymaktan uzak, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir diye haykırıyormuş. Yaşlı kötü kişi de kolunu kıpırdatamayacak hale gelinceye kadar onu kamçılamayı sürdürmüş. O zaman kölelerini kızı mutfağa hizmetçilerin yanına atmalarını ve ona yiyecek içecek hiçbir şey vermemelerini emretmiş. Onlar da bu emri hemen yerine getirmişler. İşte onların durumu böyleymiş. Alişar'a gelince ertesi güne kadar evinin giriş bölümünde duygudan yoksun uzanıp kalmış. Ancak o zaman bu hangın esrikliği geçip afyon dumanları başından dağılınca kendine gelebilmiş ve gözlerini açıp kalkıp kıç üstü oturmuş. Ve sesinin tüm gücüyle ya Zümrüt diye seslenmiş. Ama ona kimse yanıt vermemiş. Tedirgin ayağa kalkmış, boş ve sessiz olan harem bölümüne girmiş. Orada Zümrüt'ün çarşafının ve peçesinin yerde süründüğünü görmüş. O zaman Hristiyan aklına gelmiş. O da ortadan kaybolmuş bulunduğundan, sevgilisi Zümrüt'ün kaçırılmış olduğundan kuşkusu kalmamış. O zaman başını döverek ve hıçkırarak kendini yere atmış. Yerden iki taş almış, her birini avuçlarına koymuş ve şaşkın bu taşları bağrına vurarak ve ya Zümrüt, Zümrüt diye haykırarak tüm sokakları dolaşmış. Onu tanıyıp bu halde gören kimseler ona acıyarak bakıyor ve bu şöhretin oğlu değil mi? Zavallı Alişar diyerek onun aklını yitirmesine ağlıyorlarmış. Böylece bağrını döven iki taş yankılar yaparak dolaşmayı sürdürürken iyilik yapmayı seven kadınlar içinden bir yaşlı kadına rastlamış. Kadın ona evladım güvenlik ve akıl sağlığı senden yana olsun. Ne zamandan beri sen böyle aklını yitirdin diye sormuş. Alişar da ona şu dizelerle yanıt vermiş. Birinin yokluğu bana aklımı yitirtti. Ey benim çıldırdığıma inananlar, buna neden olanı bana geri getirin. Ruhuma bir merhemin ferahlığını getirmiş olursunuz. Bu dizeleri işitip Alişar'a dikkatle bakan iyi yürekli yaşlı kadın, ıstırap çeken bir aşıkla karşı karşıya bulunduğunu düşünmüş ve ona, "Yavrum, bana acılarını ve bahtsızlığını açıklamaktan korkma. Belki de Allah beni senin yoluna sana yardım edeyim diye çıkardı." demiş. Bunun üzerine Alişar, Hristiyan Barsum ile geçirdiği serüveni ona anlatmış. Anlatılanı duyan iyi yürekli yaşlı kadın bir saatlik bir süre düşünmüş. Sonra başını kaldırarak Alişar'a, ''Ayağa kalk çocuğum ve hemen git, bana bir ayak satıcısı sepeti bul. Bunun içine çarşıdan alacağın renkli camdan bilezikler, gümüş kaplama bakır yüzükler, küpeler, incik, boncuk ve yaşlı satıcı kadınların evden eve dolaşarak kadın müşterilere sattığı öteki şeylerden koyarsın. Ve ben bu sepeti başıma koyacak ve kentin tüm evlerini dolaşacağım. Böylece bizi doğru yola götürebilecek olan soruşturmalar yapacağım. Ve Allah isterse senin sevdiceğin Sid Zümrüt'ü bulacağız. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 322. gece olunca demiş ki, sevdiceğin Sid Zümrüt'ü bulacağız demiş. Ve Alişar iyi yürekli yaşlı kadının elini öptükten sonra sevinçten ağlamaya başlamış ve onun istediği şeyleri hemen pazara giderek alıp getirmiş. Bunun üzerine yaşlı kadın giyinmek için kendi evine gitmiş. Yüzünü koyu bal rengi bir peçeyle örtmüş ve başını kaşmir bir atkıyla örtmüş ve geniş siyah ipekli bir çarşafa bürünmüş. Sonra başına sözü edilen sepeti koyarak, eline saygın yaşlılığına dayanak sağlayacak bir baston alarak, çeşitli mahallelerdeki tacirlerin ve ileri gelen kişilerin haremlerine uğramak üzere ağır ağır dolaşmaya başlamış. Ve sonunda kendisini Müslüman olarak gösteren ve Tanrı'nın cehenneminde sonsuza dek yakıp kavurası lanetli sefil Hristiyan yaşlı Raşidettin'in evine ulaşmakta gecikmemiş. Oraya tam da bahtsız genç kadının mutfaktaki köleler ve hizmetçiler ortamına atıldığı anda ve yediği kamçılarla ızdırap içinde kötü bir hasarın üzerinde yarı ölü uzanmış olduğu sırada ulaşmış. Kapıyı çalmış, esirelerden birisi gelip kapıyı açmış ve onu dostça selamlamış. Yaşlı kadın da ona, "Kızım, yanımda satılmak üzere güzel şeyler getirdim. Sizde satın almak isteyen kimseler bulunur mu?" demiş. Hizmetçi, "Sanırım bulunur," demiş ve onu mutfağa sokmuş. Yaşlı kadın ağır başlılıkta bir yere oturmuş ve hemen yöresini esireler sarmış. Yaşlı kadın satış dolayısıyla uysal davranmış ve onlara en ucuz bedellerle bilezikler, yüzükler ve küpeler satmaya başlamış. Böylece onların güvenini kazanmış. Yumuşak dilli ve davranışlarının tatlılığı dolayısıyla onu sevmişler. Ama başını çevirerek uzanıp yatmış olan Zümrüt'ü görmüş. Esirelerden onun hakkında bilgi edinmek istemiş, onlar da bildiklerini kadına anlatmışlar. O da hemen aradığı kişinin yanında olduğunu anlamış. Genç kadına yaklaşmış ve ona, "Kızım, bütün dertler senden ırak olsun. Tanrı beni sana yardım edeyim diye gönderdi. Sen Şöhret'in oğlu Alişar'ın sevgili cariyesi Zümrüt'sün değil mi?" demiş. Ve oraya satıcı kadın kılığında niçin gelmiş bulunduğunu anlatmış. Ve ona, "Yarın akşam buradan alınmak için hazır ol. Mutfağın sokağa bakan penceresinde otur ve karanlıkta ıslık çalan birini görünce bu bir işaret olduğundan sen de ona ıslıkla yanıt ver. Ve hiç korkmadan sokağa atla. Alişar'ın kendisi orada olacak ve seni kurtaracaktır," demiş. Zümrüt de yaşlı kadının elini öpmüş. O da hemen oradan çıkarak gidip Alişar'ı bularak gördüklerini anlatmış. Ve yarın akşam gidip o lanetli herifin mutfağının penceresi altında yer alacaksın ve şöyle şöyle yapacaksın diye eklemiş. Bunu duyan Alişar, yaşlı kadına yaptığı iyilik için teşekkür etmiş ve ona bir şey armağan etmek istemişse de yaşlı kadın bunu reddetmiş. Ona mutluluk ve başarı dileyerek delikanlıyı ayrılığın acıları üzerine dizeler okurken bırakarak oradan ayrılmış. Ertesi akşam Alişar, iyi yürekli yaşlı kadının tanımladığı eve giden yolu tutmuş ve orayı bulmuş. Gelip duvarın dibine oturmuş ve orada ıslık çalacağı zamanı beklemiş. Ama orada bir süre oturduktan sonra iki gecedir uykusuz kalmış bulunduğundan birdenbire yorgunluğa yenilerek uyuyakalmış. Asla uyumayan tek varlığa hamdolsun. Alişar öylece mutfak duvarının dibine çömelmişken o gece talih iyi bir fırsat yakalamak üzere hırsızlar arasında gözü pek bir hırsızı o yakalara doğru itmiş. Bu hırsız evi neresinden girebilirim diye incelerken Alişar'ın uyumakta olduğu yere gelmiş. Giysilerinin zenginliğine kapılarak onun üzerine eğilmiş ve yavaşça güzel kavuğunu ve harmanisini çalmış. Ve göz açıp kapayasıya kadar bir zamanda kendi sırtına geçirivermiş. Ve aynı anda pencerenin açıldığını ve birinin ıslık çaldığını işitmiş. Bakmış ve kadına benzer bir şekil görmüş. Bu kadın ona ıslık çalıyor ve onu çağırıyormuş. Bu kadın onu Alişar sanan Zümrüt'müş. Bunu görünce hırsız bundan pek bir şey anlamadan kendi kendine acaba ona yanıt versem mi demiş ve o da ıslık çalmış. Bunun üzerine Zümrüt pencereye çıkmış ve ipi ipin yardımıyla sokağa atlamış. Zaten oldukça güçlü bir kabadayı olan hırsız onu sırtından kavrayarak şimşek hızıyla oradan uzaklaşmış. Zümrüt kendisini taşıyan da böylesi bir gücün farkına varınca çok şaşırmış ve ona "Alişar sevgilim, yaşlı kadın bana senin ızdırap ve endişelerinden zayıf düştüğünü, kendini zor taşıdığını söylemişti. Ama görüyorum ki bir beyirden daha güçlüsün," demiş. Ama hırsız yanıt vermeyip daha çabuk yol almaya başlamış. Zümrüt elini onun yüzünde gezdirmiş ve sakalının bir hamam süpürgesinden daha sert ve diken gibi olduğunu anlamış. Sanki domuzun biri tavuk yutmuş da tüyleri ağzında kalmış gibi. Bunu anlayınca müthiş bir korku duymuş ve "Sen kimsin, kimsin sen?" diye haykırarak yüzüne yumruklar indirmeye başlamış. O sırada evlerin bulunduğu yerlerden uzak, gece ve tenhalığın sardığı kırsal bir yörede bulunduklarından hırsız bir an için durmuş, genç kadını yere indirmiş ve ona "Ben Ahmedül Danaf çetesinin en berbat yoldaşlarından biri olan Kürt civanım. Biz çoktandır körpe et yüzü görmemiş Kırkkabadayız. Bu gece bizim en mutlu gecemiz olacak. Çünkü hepimiz sırayla senin üzerine bineceğiz. Göbeğinde keyif çatacak, kalçaların arasında keyfimizce debeleneceğiz ve sabaha kadar bızırınla oynayıp duracağız diye haykırmış. Zümrüt kendisini kaçıranın bu sözlerini işitince durumunun dehşet verici olduğunu anlamış. Ve onu bu şiddet kullanan haydudun ve de daha sonra 40 yoldaşının eline düşülen hatasından dolayı yakınarak elleriyle yüzünü dövmeye başlamış. Sonra kötü talihin yaşamına çökmüş olduğunu ve ona karşı savaşmanın bir yararı olmadığını anlayarak kendisini kaçırana karşı durmayarak kendisini bırakmış. Ve Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Kötülüklerden ona sığınırım. Herkes boynuna asılı olan bahtını taşır ve ne yaparsa yapsın ondan kurtulamaz. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 17. ayrımın sonu. Sayfa 185.